Ayrım 12, Vatikan'ın zindanları, Andrejit, sayfa 144. 6. Protos aldı onu içeri, bir parmağı dudaklarının üzerindeydi. Yalnız değiliz, dedi çabucak. Uşaklar burada kaldıkça kuşku uyandırabilecek hiçbir şey yapılmayacak. Hepsi de Fransızca konuşuyor. Bir şey belli edilebilecek tek sözcük, tek davranış yok. Kardinal diye bağırmayın sakın suratına. Ciro Barnetto'dur, papazdır sizi ağırlayan. Ben de papaz Cave değilim. Cave'm yalnız. Anlaşıldı mı? Sonra birdenbire sesini değiştirdi. Omzuna vurarak yüksek sesle, ta kendi bey, vay anasına, Amedio bu. Dostum, sakalına çok zaman verdin doğrusu. Birkaç dakika daha geciksen, sensiz oturacaktık sofraya. Şişte dönen hindi, batan güneş gibi kızardı şimdiden. Sonra çok alçak bir sesle, ah Mösyö, o kadar zor geliyor ki bu yapmacıklar. O da nesi, yüzünü kesmişler, kanıyor. Dorino, tavan arasına git de bir örümcek ağı getir. Yaralara birebirdir. Böyle maskaralıklar yaparak profesöre girişten bir iç bahçeye doğru itiyordu. Burada asma çardağın altında bir sofra hazırlanmıştı. Sevgili Bordoletti, Monsieur de la Floresser'i, bizim amcazadeyi, size sözünü ettiğim matrak dostu takdim ederim. Bordoletti kollarını iyice açarak, hoş geldiniz sayın konuğumuz, dedi. Ama oturduğu koltuktan kalkmadı. Sonra bir ağaç kovaya, duru suya daldırılmış ayaklarını gösterdi. Ayağımı yıkayınca iştahım açılıyor. Başımın kanı da çekiliyor, dedi. Ufak tefek tuhaf bir adamdı. Şişman mı şişmandı. Tüysüz yüzü ne yaşını belli ediyordu ne cinsini. Bir alpaka giymişti. Görünüşünde yüksek din adamlığını belli eden hiçbir şey yoktu. Neşeli görünüşü altında gizli bir kardinal keşfetmek için ya Floresser'i kadar anlayışlı ya da işin aslını öğrenmiş olmak gerekirdi. Bir börnü masaya yaslıyor, bir gazete kağıdından yapmış bir tüz sirvi şapkayla gevşek gevşek yelpazeleniyordu. Floresser için konuşmak da hiçbir şey söylememek de çok güçtü şimdi. Ah ben çok duyarlıyımdır, ah ne güzel bahçe diye kekeliyordu. Yeter ıslattığım diye bağırdı kardına. Kaldırın şunu, assunta! Genç, uysal, tombil bir hizmetçi kadın koşup geldi, kovayı aldı, gidip bir çiçekliğe boşalttı, korsesinden fırlamış memeleri gömleğin altında titriyordu. Gülüyor, Protos'un yanında oyalanıyor, çıplak kollarının parlaklığı Frosta'nın huzurunu kaçırıyordu. Dorino masanın üstüne uzun hasırlı şişeler koydu. Güneş asma dalların arasından geçip oynuyor, örtüsüz masanın üstündeki yemekleri gıdıklıyordu. Burada teklif tekellüf yoktur, dedi Bordoletti. Gazeteyi başına geçirdi. Ben lep diyeyim, leblebisini siz anlarsınız sayın Mösyö. Peder Cave de masaya bir yumruk indirdi. Heceleri ayrı ayrı otoriter bir sesle, burada teklif tekellüf yok, dedi. Floresser'e ustaca göz kırptı. Lep demeden leblebiyi anlıyor muydu? Evet, elbette bunu bir daha iğnelemenin gereği neydi? Hem hiçbir şey belirtmeyecek, hem de her şeyi belirtecek bir tümcü aradı ya, bulamadı. Konuşun, konuşun diye fısıldıyordu Protos. Söz oyunları yapın. Çok iyi anlarlar Fransızcayı. Hadi oturun, dedi Ciro. Dostum Cave, şu karpuzu kesin bakalım bize. Türkler gibi dilim dilim kesin. Monsieur de la Floresser'e, size kuzeyin şu kendini beğenmiş kavunlarını, o şirin kavunları, ne bileyim Hasan Bey kavunlarını, bizim sulu İtalyan kavunlarına üstün bulanlardan mısınız yoksa? Hiçbiri tutmaz bunu kuşkusuz. Ama izniniz olursa ben geri durayım. Midem biraz bozuk, dedi Floresser'e. Eza'yı anımsadıkça midesi tiksintiye kabarıyordu. Öyleyse incirlerden alın bari. Dorino yeni topladı daha. Kusura bakmayın, onlardan da yiyemeyeceğim. Olmuyor, çok kötü. Söz oyunları yapın, diye fısıldadı Protos kulağını. Sonra yüksek sesle, şarapla temizleyelim şu kursak cağızı. Temizleyelim de hindiye hazırlayalım onu. Assunta, içki doldur sevimli konuğumuza. Amedio alıştığından çok ama çok daha fazla kadeh tokuşturup içmek zorunda kaldı. Buna sıcaklı yorgunluk da eklenince çok geçmeden çevresini bulanık görmeye başladı. Eskisi kadar çaba harcamadan şaka ediyordu. Protos şarkı söyletti ona. Sesi inceydi ya, herkes coştu. Assunta onu öpmek istedi. Bu arada yıkılmış insanın derinliğinden anlatılmaz bir sızıntı yükseliyor, ağlamamak için gülüyordu. Kavi'nin bu rahatlığına, bu doğallığına hayran kalıyordu. Floresta ile kardinalden başka kimin aklına gelirdi yapmacık yaptığı? Bordoletti de gizlemeden çok ustaydı. Hiç açık vermiyordu. Hiçbir bakımdan geri kalmıyordu. Papazdan gülüyor, el çırpıyor, Dorino'yu keyifli keyifli itip kakıyordu. Cave de Assunta'yı kolların arasında geriye devirmiş, yüzünü göğsüne bastırıyordu. Floresta'ya midesi çatladı çatlayacak bir durumda, ''Kim bilir ne kadar acı çekiyorsunuzdur?'' diye mırıldanırken Cave Assunta'nın ardından onun elini tutuyor, yüzü geriye dönük, gözleri göğe dikilmiş, hiçbir şey söylemeden elini sıkıyordu. Sonra Cave birdenbire doğruluverdi, el çırptı. ''Yeter, yalnız bırakın bizi.'' ''Hayır, sonra kaldırırsınız sofrayı. Basın bakalım, via via.'' Dorina ile Assunta'nın dinleyip dinlemediklerini araştırdıktan sonra birdenbire ciddileşti, asık bir suratla döndü. Kardinal de elini yüzünde dolaştırdı. O dinsiz, yapmacık neşesini bir çırpıda silkip attı. ''Görüyorsunuz Monsieur de la Floresta'yı, çocuğum ne durumlarda düşürdüler bizi, görüyorsunuz.'' dedi. ''Ah bu oyun, bu yüzler kızartıcı oyun.'' Bu komedi yüzünden en dürüst sevinçlerden, en arı neşelerden bile tiksinmeye başladık, dedi Protos. Zavallı peder Cave diyordu Kardinal Protos'a dönerek. Tanrı sizden memnun kalacaktır. Bu çileyi doldurmama yardım ettiğiniz için Tanrı sizi ödüllendirecektir. Sonra yüzünün çizgilerinden tiksintilerin en acı resimlenirken yarı dolu kadehini bitiriyordu. Ne, diyordu Floresta'ya, bu ıssız köşede ve bu yabancı giysi altında bile ekselansları... ''Oğul, bana mösye deyin yalnızca. Bağışlayın kendi aramızda. Ben yalnızken bile titriyorum. Uşaklarınızı seçemez misiniz? Uşaklarını benim yerime seçerler. Bu gördüklerinizin ikisi de...'' ''Ah!'' diye sözünü kesti Protos. ''En ufak lakırtıları bile yetiştirmek için nereye gittiklerini ona bir söylesem.'' ''Olabilir mi ki başpiskoposlukta?'' ''Şşt! Bu tür sözcükler yasak. Astırtacaksınız bizi. Konuştuğunuz kimsenin Papaz Ciro Bardoletti olduğunu unutmayın.'' ''Yaşamım onların elinde,'' diye inliyordu Ciro. Sonra Protos dirseklerini dayadığı masanın üzerinden ileri doğru eğilip dörtte üç Ciro'ya dönerek, ''Gene de gece gündüz demeden sizi bir saatçik bile yalnız bırakmadıklarını söylersem ne dersiniz?'' dedi. ''Evet,'' diyordu sahte kardinal. ''Hangi kılığa girersem gireyim, peşimde bir gizli polis bulunup bulunmadığından hiçbir zaman emin değilim.'' ''Ne, burada kim olduğunuz biliniyor mu?'' ''Onu anlayamıyorsunuz,'' dedi Protos. ''Kardinal Sanfilosu ile önemsiz Bordoletti arasında bir benzerlik kurabilecek bir kişiden biri de sizsiniz. Tanrı önünde söylüyorum ama bilmem şunu anlatabilecek misiniz, düşmanları aynı düşmanlar değil.'' ''Kardinal, piskoposlukta farmasonlara karşı savaşmak zorundayken Papaz Bardoletti'yi de şeyler...'' Papaz kendinden geçmişçesine sözünü kesti. ''Cizvitler gözetliyorlar,'' dedi. ''Ona daha bunu söylememiştim,'' diye ekledi Protos. Flosseri'ye hıçkırmaya başladı. ''Ah!'' dedi. ''Cizvitler de bize karşıysa, ama kim umardı ki cizvitler, emin misiniz?'' ''Biraz düşünün, pek doğal bulacaksınız bunu. Papalığın yeni politikası baştan başa uzlaşma ve barışma olan politikası onları hoşnut etmeye dayanıyor. Son bildiriler onların yüzünü güldürüyor. Belki de bunları yayanın sadece papa olmadığını bilmiyorlar. Ama onun değişmesi bunları da üzer. Benim anladığıma göre cizvitler bu konuda farmasonlarla birleşmişler,'' dedi Floresta'ya. ''Nereden çıkarıyorsunuz bunu?'' ''Ama şimdi Monseigneur Bordoletti söyledi. Bu saçmalıkları ona yüklemeyin. Kusura bakmayın, politika bilgim öyle kıttır ki. Bunun için size söylenenlerden ötesini araştırmayın. İki büyük taraf var ortada. Loka ile İsa cemaati. Biz ise gizliyiz. Ortaya çıkmadıkça berikinin de ötekinin de desteğini isteyemeyeceğimiz için hepsi bize karşı demektir.'' ''Ya bu işe ne dersiniz?'' diye sordu kardinal. Floresta hiçbir şey düşünmüyordu artık. Tamamıyla şapşallaşmış buluyordu kendisini. ''Herkes sana karşı,'' dedi Protos. ''Kişi gerçeğe ermiş olmaya görsün. Hep böyle olur.'' Ah, hiçbir şey bilmediğim sıralarda ne kadar mutluydum diye inledi Floresser'e. Yazık, artık hiçbir zaman bilmemezlik edemeyeceğim. Protos usulca omzuna dokundu. Biz daha her şeyi söylemedik size, diye sürdürdü konuşmasını. En korkuncunu hazırlanın. Sonra eğildi alçak sesle, bütün önlemlere karşın giz dışarıya sızdı. Bazı dolandırıcılar bunu fırsat biliyorlar. Bazı dindar bölgelerde aileler arasında dolaşarak yardım topluyorlar. Haçlı Seferi adına. Bize gelmesi gereken paraları kendileri alıyorlar. Ama iğrenç bir şey bu. Bizim üzerimize yağdırdıkları güvensizliği, kuşkuyu, bizi kurnazlığı ve dikkati artırmak zorunda bırakmalarını da ekleyin buna, dedi Bordoletti. Protos la Corix'in bu sayısını uzattı Florissara'ya. Alın şunu bir okuyun, dedi. Gazete önceki günün. Bu basit yazı çok şeyler gösteriyor. Florissere de okudu. Sahte kilise adamlarının hareketleri, her şeyden önce de gizli bir görev aldığını ileri sürüp inanırlığı kötüye kullanarak, Papa'nın kurtuluşu için Haçlı Seferi adını alan bir hayır işi için para çekmeyi başaran bir sahte papaz üzerine dindar ruhların dikkatini çekeriz. Bu hayır işinin adı bile saçmalığını ortaya koymaktadır. Fröster'e ayakları altındaki toprağın oynayıp çöktüğünü duyuyordu. Peki kime güvenmeli? Ama beyler, ben de size belki de madrabaz, yani sahte papaz yüzünden aranızda bulunduğumu söylersem. Peder Kave ciddi ciddi kardinale baktı, sonra yumruğunu masaya indirdi. Tamam, ben de bundan kuşkulanıyordum, diye haykırdı. Fröster'e gene konuştu. Kendisinden bu konuyu öğrendiğim kimse de bu haydudun kurbanıdır belki. Şimdi her şey beni bundan korkmaya yöneltiyor. Hiç şaşmam, dedi Protos. Görüyorsunuz artık, dedi Bordoletti. Bizim görevimizi yüklenen dolandırıcılarla onları yakalamak isterken bizi onlar sanabilecek olan polis arasında ne kadar güç bir durumdayız. Protos da sonra bazı günahın kılığına bürünmemizi, en suçlu hazları bile hoş karşılıyormuş gibi görünmemizi anlayacak mısınız, dedi. Ah ah, diye kekeledi Floris'e. Sizler öyle görünmekle kalıyorsunuz hiç değilse. Erdemlerinizi saklamak için yalancıktan günahkar görünüyorsunuz. Ama ben... Sonra şarabın dumanları keder bulutlarına, sarhoşluk geğirtleri ağlama hıçkırıklarına karışırken Protos'a doğru eğildi, yediklerini geri çıkardı. Sonra belirsiz biçimde Karola'yla geçen geceleyi, pirelenme olayını anlattı. Bordoletti ile peder kahkahayı koparmamak için çok güçlük çekiyorlardı. Neyse oğul, papaza günahlarınızı açtınız mı, diye sordu kardinal. Sesi şefkatle doluydu. Ertesi sabah. Papaz günahınızı bağışladı mı? Kolayca. Asıl canımı sıkan da bu ya. Ama karşısındakinin herhangi bir yolcu olmadığını söyleyebilir miydim? Bu memleketin için geldiğimi söyleyebilir miydim? Hayır. Bitti artık. Bu yüksek iş lekesiz bir hizmetkar istiyordu. Ben de tam bu işe göreydim. Şimdi bitti, yıkıldım. Gene hıçkırıklarla sarsılıyor, göğsünü döve döve yineleniyor. Layık değilim, artık layık değilim. Sonra şarkı söylercesine sürdürüyordu konuşmasına. Ah, şimdi beni dinliyor, derdimi biliyorsunuz. Beni yargılayın, suçlayın, cezalandırın beni. Söyleyin, hangi görülmedik ceza temizler beni bu görülmedik cinayetten? Hangi ceza? Protos'la Bordoletti birbirlerine bakıyorlardı. En sonunda Bordoletti ayağa kalktı. Amedeo'nun omuzunu usul usul vurmaya başladı. Hadi hadi oğul, dedi. Ne olursa olsun, kendinizi böyle kapıp koyvermeyiniz doğru değil. Evet doğru, günah işlemişsiniz. Ama hay Allah, size gereksinimiz azalmadı ya bu yüzden. Her yanınız pisliğe batmış. Alın şu havluyu da silin. Derdinizi anlamıyor değilim. Siz bizden yardım istediğinize göre biz de size günahınızın karşılığını ödemenin yolunu göstereceğiz. Beceremiyorsunuz, bırakın da size yardım edeyim. Ah, zahmet etmeyin, teşekkür ederim, teşekkür ederim, diyordu Floresta. Bordoletti ise bir yandan onu temizliyor, bir yandan da konuşmayı sürdürüyordu. Kaygılarınızı anlıyorum. Saygı gösteriyorum bu kaygılara. Bunun için size pek parlak olmayan küçük bir iş vereceğim önce. Bu size yeniden yükselme fırsatı sağlayacak, bağlılık derecenizi gösterecek. Benim bütün umduğum da bu. Bana bakın. Peder Kave, şu küçük çek üzerinizde mi? Brutus köylü ceketin iç cebinden bir kağıt çıkardı. Kardinal hep konuşuyordu. Böyle dört bir yandan sarıldığımız için gizlice başvurduğumuz bazı iyi ruhların bize yolladığı yardımları almakta güçlük çekiyoruz. Hem farmasonlar, hem cizvitler, hem zabıta, hem de haydutlarca gözaltında bulundurduğumuz için bizi tanıyabilecek posta ve banka kişilerine elimizde çeklerle, havale kağıtlarıyla gitmemiz doğru olmaz. Biraz önce Peder Kave'nin söz ettiği dolandırıcılıklar yardım işlerine karşı öyle bir güvensizlik uyandırdı ki, bu arada Protos sabırsızlık içinde piyano çalar gibi masayı dövüyordu. Uzun sözün kısası, işte size 6.000 franklık bir ufak çek. Oğul bizim yerimize bunun karşılığını almanızı rica ediyorum. Duchess de Ponto Covelle adına Roma Crodita Comarsilis'inden çekilmektedir. Başpiskoposluk adınadır. Ama bir önlem olarak alıcının adı yazılmamıştır. Yani çeki kim götürse alabilir parayı. Siz de hiç çekinmeden kendi adınızla imza edersiniz, kuşku uyandırmaz. Çaldırtmamaya dikkat edin lütfen. Bir de neyiniz var sizin Peder Kave? Sinirli görünüyorsunuz. Siz konuşmanıza bakın. Bir de bu parayı bana... Durun bakalım, bu gece Roma'ya dönüyorsunuz, yarın akşam gene 6 trenine binebilirsiniz. Saat 10'da gene Napoli'ye gelecek, beni garda sizi bekler bulacaksınız. Ondan sonra daha yüksek bir iş bulurum size. Hayır oğul, elimi öpmeyin. Görüyorsunuz ki yüzüksüz. Önünde yarı yarıya yere kapanmış olan Amedeo'nun alnına dokundu. Protos da kolundan tutuyor, hafiften tartaklıyordu. Hadi bakalım. Yola çıkmağın için azıcık sizinle Roma'ya gelemediğim için üzgünüm. Ama birçok işler beni burada alıkoyuyor. Hem ikimizi bir arada görmemeleri daha iyi. Güle güle, öpüşelim. Sayın Floresi, Tanrı yardımcınız olsun. Bana sizi tanıttığı için ona minnettarım. Kapıya kadar geldi Floresi'yle ayrılacakları sırada. Ah, Monsieur diyordu. Kardinal hakkında ne düşünüyorsunuz? Zulümlerin böyle soylu bir insanı ne durumlara düşürdüğünü görmek çok acı değil mi? Sonra sahte kardinalin yanına döndü. Hayvan herif dedi. İş mi bu senin yaptığın? Sen tut da pasaportu bile olmayan, gözaltında bulundurmak zorunda kalacağımız bir beceriksizin eline ver çeki. Ama Bardonet de uykudan ağırlaşmıştı, başını masaya bırakıyordu. Morukları boş bırakmamalı diye mırıldandı. Protos perukasıyla köylü giysisini çıkarmak için başka bir odaya gitti. Hemen sonra yeniden göründü. 30 yaş gençleşmişti. En alt basamaktan bir mağaza ya da banka memurunu andırıyordu. Frosa'yı da götüreceğini bildiği trene yetişmek için fazla zamanı yoktu. Bordoletti ile vedalaşmadan yola çıktı. Bordoletti uyuyordu. 7. Frosa Roma'ya ve Via dei Vecolari'ye hemen o akşam vardı. Çok yorulmuştu. Karola'nın uyumasına ses çıkarmamasını sağladı. Ertesi gün uyanır uyanmaz sivilcesine dokundu. Sivilce bir tuhaf geldi ona. Aynaya baktı. Sıyırın üstünü kaplamış sarımtırak bir zar gördü. Kötü bir görünüşü vardı. Bu sırada Karola'nın sahanlıktan geçtiğini duydu. Onu çağırdı. Yarasına bakmasını rica etti. Karola pencereye yaklaştırdı Floresa'yı. Bakar bakmaz senin düşündüğün değil dedi. Doğrusunu söylemek gerekirse Amedeo pek de bunu düşünmüyordu ama Carola'nın ona yatıştırmaya çabalaması kaygısını bütün bütün artırdı. Öyle ya, bunun bu olmadığını söylediğine göre bu da olabilirdi. İyice emin miydi öyle olmadığından? Hem de bunun bu olmasını pek doğal buluyordu o. Çünkü günah işlemiş, bunun bu olmasını hak etmişti. Öyle olmalıydı. Bir titreyiş kaydı sırtı boyunca. ''Nasıl yaptın bunu?'' diye sordu Karola. ''Allah'ım, buna yol açan nedenin ustura kesmesinin ya da eczacının tükrüğünün ne önemi vardı? Asıl nedeni ona bu cezayı hak ettiren nedeni terbiye dışına çıkmadan söyleyebilir miydi ona? O bunu anlar mıydı ki? Gülerdi kuşkusuz.'' Karola sorusunu yineliyordu. ''Bir berber.'' diye yanıtladı Floresi. ''Üzerine bir şey koymalıydın.'' Bu kaygı, bu yakınlık son kuşkularını da süpürdü. Carola'nın daha önce söyledikleri onu yatıştırmak içindi yalnız. Amedeo yüzünü, bedenini çıbanlarla kaplanmış görüyordu. Arnika'yı dehşete düşürecek şeylerdi bunlar. Gözleri yaşlarla doldu. Demek sen şey... Yok canımın içi, yok, yok. Üzülme böyle. Cenazeye benzedin. Bir kez o olsaydı şimdilik hiçbir şey bilinmezdi. Yok yok diyordu Amedeo. Ah tam bana göre bir şey bu. Bana göre tam yerinde. Karola acıdı. Hem sonra hiç de böyle başlamaz o. Patronu çağırayım da söylesin mi sana? Hayır mı? Pekala. Sıkıntı dağıtmak için gezmelisin biraz. Biraz da Marsala bir içki içmelisin. Bir an sustu. Sonra kendini tutamayarak beni dinle dedi. Sana söyleyecek önemli şeylerim var. Dün ak saçlı bir papaz bozuntusuyla karşılaşmadın mı? Bunu nereden biliyordu? Floresta şaşkın şaşkın. Niçin? Diye sordu. İşte gene duraladı. Ona baktı. Öyle solgun buldu ki hızla konuştu. Eh işte. Ondan sakın. İnan bana zavallı tavuğum yolacak seni. Bunu sana söylememeliydim ama ondan sakın. Bu son sözler Amedeo'yu alt üst etmişti. Çıkmaya hazırlanıyordu, merdivene varmıştı bile, Karola geri çağırdı. Onu bir daha görürsen seninle konuştuklarımı söyleme sakın, dedi. Beni öldürmekten farksız bir şey olur bu. 12. ayrımın sonu, sayfa 155.